Ayrım elde bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 434. Bakan insanlığa karşı görevden söz etti. Görevi yeni devralan arazi bakanı Bay Dirk Courtney, Kuzey Zululand'deki rezerv alanı içinde bir genç kadının bir aslan tarafından parçalanması olayından kaygı duyduğunu açıkladı. Söz konusu kadın bölgenin resmi korucusunun eşi Bayan Marion Anders'dı. Geçen cuma günü kendisi dişi bir aslan tarafından parçalanmıştı. Bakan bu üzücü olayın yerleşim bölgelerine yakın yerlerde vahşi hayvanların yaşamasına izin vermenin tehlikelerini önemli vurguladığını ileri sürdü. Bu durum devam ettiği sürece o bölgede yaşayanların hayatı sürekli tehdit altında bulunmaktadır dedi. Bay Dirk Courtney 100 yıl başında yabani hayvanların neden olduğu salgın hastalık sırasında 2 milyona yakın sığır kaybedildiğini hatırlatarak böyle bir felaketin tekrarlanmasına da izin veremeyiz diye ekledi. Kuzey Zululand'da rezerv olması öngörülen alan çok verimli tarım topraklarını içermekte, doğal kaynaklarımıza büyük katkısı olabilecek bir sulama olanağını da bünyesinde bulundurmaktadır. Eğer yurdumuzun tüm doğal potansiyelinden yararlanacaksak bu bölgeler de kalkınma hamlemize katılmalıdır diyen bakan sözlerine şöyle devam etti. Hükümetimiz bu konuya büyük ağırlık vermektedir ve ilgili yasanın meclisten gelecek oturumda çıkabileceği umulmaktadır. Mark yazıyı dikkatli okudu. Natal Witness'in ilk sayfasında manşet haber olarak verilmişti. Dağısı var dedi General Sean Courtney. İnce bir dosyayı açıp onun önüne koydu. İçinde çeşitli küpürler vardı. Al götür, hepsi aynı amaca yönelik göreceksin. Dirk Courtney davulu pek kalın bir sopayla çalıyor korkarım. Şu sıra öyle güçlü bir görevde ki bakan olacağı hiçbir zaman aklımın ucundan geçmezdi. Evet diye başını salladı Sean. İktidara çok hızlı kavuştu. Ama öte yandan bizim de hala sesimiz duyuluyor. Sandalyesi sağlam olan bir üyemiz istifa ederek yerini Janice Smuts'a verdi. Bana bir sandalye teklif edenler çıktı. Kabul edecek misiniz efendim? Sean gümüş sakalını ağır ağır salladı. Ben o görevlerde fazla uzun süre bulundum oğlum. İnsan bir şeyi uzattı mı sıkıyor. Bu söylediklerini düşününce yine başını salladı. Yo, bu pek de doğru sayılmaz. Ben yorgunum. Artık dizginleri daha genç insanlar almalı. Can ismimiz yakın ilişkiyi kesmeyecek. Bana ihtiyacı olunca çağırabileceğini biliyor. Ama ben artık kendimi yaşlı bir Zulu reisi gibi hissediyorum. Güneşte oturmak, bira içmek, şişmanlamak, sığırlarımı saymak istiyor canım. Ya çaka kapısı ne olacak efendim diye yalvardı Mark. Janice Smuts'la ve başka birkaç kişiyle konuştum. Yeni hükümette de bizi destekleyenler pek çok. Ben bunu bir parti sorunu haline getirmek istemiyorum. Herkesin kendi vicdanıyla karar vereceği bir sorun olarak kalsın istiyorum. Ruth gelinceye kadar konuşmaya devam ettiler. Sonunda geldiğinde saat gece yarısını geçti sevgilim dedi. Konuşmanıza sabah da devam edebilirsiniz. Sen ne zaman gidiyorsun Mark? Yarın gece Çaka kapısına dönmüş olmalıyım. Mark bu yalanı söylerken suçluluk duygusunu bir kez daha içinde hissetti. Henüz eve dönmeyeceğini kendi de bal gibi biliyordu. Ama yarın öğle yemeğine kalırsın değil mi? Evet, kalmak hoşuma gider, teşekkür ederim. Mark ayağa kalkarken Sean'ın masasındaki kupürleri de yanına aldı. Yarın size geri veririm efendim. Ama Mark odasında yalnız kaldığı anda kendini bir koltuğa attı, kupürlerden birini kapıp ters yüzünü çevirdi. Generalin yanında da bu yazı gözüne ilişmişti ama çevirip okumaya cesaret edememişti. Şimdi her kelimesinin tadını çıkara çıkara okudu. Yazının son bölümü yoktu. Arka taraftaki bakanın konuşmasının bittiği yerden makaslanmıştı. Ama olanı da yeterdi. Genç ressamın olağanüstü sergisi. Şu sıra Marine Caddesi'ndeki Marine Oteli'nin sergi salonunda genç bir bayan ressamın sergisi açılmış bulunuyor. Bu sergi Bayan Storm Courtney'in ilk sergisi olmakla birlikte kentimiz sanatseverlerinin gösterdiği ilgi ve destek çok daha eski ve tecrübeli bir ressamı bile mutlu etmeye yetecek düzeyde. Serginin ilk 5 günü sonunda ressamın eserlerinden 21 tanesi istekli alıcılar buldu ve her biri 50 İngiliz altını gibi yüksek fiyatlarla satıldı. Bayan Courtney'in klasik bir biçim anlayışı var ve buna güvenli renk duygusuyla alt sanatçıda bulunan olgun uygulama stilini genç yaşına rağmen katmayı biliyor. Özellikle adı anılmaya değer eserlerinden biri serginin 16 numaralı tablosu olup Yunanlı atlet dinleniyor adını taşımakta. Bu tablo sanatçının kendine ait olup satılık değildir ve düşünceleri tutucu olanların kaşlarını kaldırabilecek türdendir. Utanma duygusuna yer verilmeksizin tabloda makas yazıyı buradan kesmişti. Mark'ın içinde tedirgin edici bir eksiklik duygusu kaldı. Bir kere daha okudu. Storm'un tekrar genç kızlık soyadını kullanıyor olması onu sevindirdi. Sonra kupürü dikkatle kapladı, cüzdanına yerleştirdi. Arkasına yaslanıp gözlerini duvara dikti. Orada öylece giyinik durumda uyuyakaldı. Evin kapısını 16 yaşlarında bir Zulu kızı açtı. Geleneksel beyaz pamuklu entarilerden giymişti. Dadı olduğu belliydi. John'u kalçasının üzerinde taşıyordu. Çocuk da dadı da Mark'a koca koca açılmış şaşkın gözlerle baktılar. Ama Mark Zulu dilinde rahatlıkla konuşmaya başlayınca dadı gözle görülür biçimde rahatladı. Mark'ın sesi duyulduğu anda John heyecanlı bir çığlık kopardı. Bu tanımaktan ileri gelebilirdi ama belki de yalnızca dostça bir selamlamaydı. Dadının kalçasında zıplamaya başladı. Öyle tepindi, öyle debelendi ki kız onu fırlamasın diye iki eliyle tutmak zorunda kaldı. Ellerini Mark'a uzatıyor, neşeli sesler çıkarıyor, gülüyor, bağırıyordu. Mark onu kucağına aldı, bebek kokusunu içine çekti. John hemen Mark'ın saçlarından bir tutam yakaladı, kökünden yolup çıkarmaya çalıştı. Yarım saat sonra Mark onu tekrar ay suratlı kıza verdi. Evin basamaklarından inip kumsala doğru yürüdü. Peşinden John'un gücenik çığlıkları duyuluyordu. Ancak uzaklaştığı zaman duymaz oldu sesleri. Mark papuçlarını ayağından çıkardı, gömleğiyle birlikte suların en yüksek zamanında geldiği yerin sınırına koydu. Çıplak ayakları ıslak kumlarda iz bırakarak kıyı boyunca kuzeye doğru yürümeye başladı. Bir mil kadar yürüdü, görünürlerde kimse yoktu. Suyun altındaki kumlar pırıl pırıl ufak dalgalar halinde biçimlenmişti. Sağ tarafında denizin öteleri beyaz beyaz köpürmekteydi. Solunda sık koyu yeşil bir orman yükseliyordu. Onun gerisinden görünen tepeler koyu maviydi. Yalnızdı Mark, derken ta uzakta belki bir mil ileride tek başına bir gölge daha belirdi. O da kıyıyı izleyerek geliyordu. Çok daha küçük biriydi Mark'tan. Henüz çok uzak olduğundan kadın mı erkek mi düşman mı dost mu belli olmuyordu. Mark adımlarını daha da açtı, karşıdaki insana yaklaştı. Mark koşmaya başladı. Karşıdaki birden durdu, kaçacakmış gibi hazırlandı. Derken bir anda o hareketsizlik yok oldu. Karşıdaki de ona doğru koşmaya başladı. Bir kadındı. Uzun siyah saçları rüzgarla savrulan, kolları iki yana açılmış çıplak ayaklı, bembeyaz dişli, lacivert gözlü bir kadın. Yatak odasında yalnızdılar. Bebek John'un yatağı bitişikteki yemek odasına taşınmıştı. Çünkü artık John çevresinde yer alan bu tür eylemlere ilgi gösteriyor, alkışlıyor, beğeni dolu sesler çıkarıyor, parmaklıklar arasından uzanıp oyuna katılmaya çalışıyordu. Şu sıra sevişmeyle uyku arasındaki o huzurlu dakikaların tadını çıkarmaktaydılar. Üstlerine tek bir çarşaf çekmiş, mum ışığında alçak sesle konuşuyorlardı. Mırıldanırken dudakları birbirine değecek kadar yakındı. Ama sevgili Mark, orası hala uydurma bir kulübe, çevresi de vahşi orman. Epey büyük bir kulübe diye düzeltti Mark. Bilemiyorum, o kadar değiştim mi emin değilim. Anlamanın bir tek yolu var, benimle gel. Ama herkes ne der? Bizi şimdi görseler ne diyeceklerse onu. Storm rahat rahat güldü, ona biraz daha sokuldu. Saçma bir soruydu dedi. Eski Storm'du onu soran. İnsanlar benim hakkımda söyleyebilecekleri her şeyi söylediler zaten. Hiçbirinin de zerre kadar önemi ve etkisi olmadı. Orada bizi yargılayacak pek de fazla insan yok. Bir tek Punguşe, o da çok ileri fikirli bir beyefendidir. Storm bir daha uykulu uykulu güldü. Bence önemli olan bir tek kişi var. Babam bilmemeli, onu yeterince incittim. Böylece Storm Chaka kapısına geldi. O eski hırpalanmış Cadillac'la. John yakınındaki koltukta oturuyor, Storm'un dünyadaki tüm mal varlığı da arka kanepeye yığılmış bulunuyordu. Bir bölümü de arabanın tepesine kayışlarla bağlanmıştı. Mark onun önü sıra motosikletiyle ilerlemekteydi. Yol bu Bubezi nehrinin kıyısında son bulunca Storm arabadan inip çevresine bakındı. Yükselen dev kulelere uzun süre düşünceli bakışlarla baktıktan sonra gözleri nehrin yeşil sularına, beyaz kıyılarına, çevredeki çalılara, ağaçlara döndü. En azından resme elverişli doğrusu dedi. Mark John'u omzuna oturttu. Punguşe ile ben sonra katırlarla gelir eşyaların gerisini taşırız dedi. Öne düşüp onu patikadan nehre doğru yürüttü. Punguşe onları karşı kıyıdaki ağaçların altında bekliyordu. Upuzun boyu, etkileyici görünüşü, kasığında boncuklu bağıyla. Punguşe, bu benim hanımım. Adı da Vungu Vungu. Yani fırtına. Seni görüyorum Vungu Vungu. Ayrıca adının yanlış olduğunu da görüyorum dedi Punguşe alçak sesle. Çünkü fırtına çirkin bir şeydir. Öldürür, mahveder. Sense güzel bir kadınsın.
Teşekkür ederim Punguşe diyerek gülümsedi Storm. Ama senin de adın yanlış. Çünkü çakal küçük ve zalim bir hayvandır.
Ama zekidir dedi Mark ciddi ciddi. John bir selam çığlığı kopardı. Mark'ın omzunda zıpladı. İki eliyle Punguşe'ye doğru uzandı. ''Bu da benim oğlum.'' dedi Mark. Punguşe John'a baktı. ''Bir Zulu'nun candan sevdiği iki şey vardır. Sığırlar ve çocuklar. İkisi arasında çocukları tercih eder. Özellikle de erkek çocukları. Tüm erkek çocuklar arasında da sağlam yapılı, atak, atılgan olanları yeğler.''
''Camela, oğlunu tutmak isterim.'' dedi Mark. John'u ona uzattı. ''Seni görüyorum Fimbo.'' diye selamladı Punguşe çocuğu. ''Seni görüyorum koca sesli küçük adam.''
Sonra Punguşe o ışıklı gülüşüyle gülümsedi. John tekrar bağırdı, elini Punguşe'nin ağzına uzatıp o beyaz parlak dişleri kapmak istedi. Ama Punguşe onu çevirip omzuna oturttu. Her zamanki su aygırı gülüşüyle tepenin yukarılarına doğru uzaklaştı. Chaka kapısına böylece gelmiş oldular ve ilk günden başlayarak bir daha içlerinde hiç kuşkuya yer kalmadı. Bir saat kadar sonra mutfak kapısına nezaketle vuruldu. Mark kapıyı açtığında karşısında Punguşe'nin kızlarını buldu. 14 yaşlarında olan en büyüğünden 4 yaşındaki en küçüğüne doğru sıralanmış duruyorlardı. En büyüğü, "Biz Fimbo'yu selamlamaya geldik," diye açıklamada bulundu. Mark Storm'a soru soran gözlerle baktı. Storm başı da evet anlamında salladı. En büyük kız John'u alışkın bir hareketle sırtına aldı. Pamuk şeritlerle bağladı. Tüm kardeşlerine o bakmış olduğundan bu işleri biliyordu. Herhalde Mark'la Storm'un bildiklerinin toplamından daha çok şey biliyordu küçük çocuklar konusunda. John onun sırtında kurbağa pozuna girdi. Sanki doğuştan Zulu'ydu. Kız dizlerini kırarak Storm'a bir hareket yaptıktan sonra peşinde kardeşiyle dönüp uzaklaştı. John'u oyun arkadaşlarıyla dolu cennete doğru götürdü. Üçüncü gün Storm resim yapmaya başladı. İlk haftanın sonunda evin yönetimini artık eline almıştı. Bu işi ele alış yöntemine Mark rahat karmaşa diyordu. Yalnız aralara kısa pandomim süreleri karışmaktaydı. Rahat karmaşa süresi boyunca herkes ne isterse onu yiyordu. Belki akşam yemeği olarak çikolatalı bisküvi ve kahve, ertesi akşam ızgara et. Canları ne zaman isterse o zaman, nerede isterse orada yiyorlardı. Yatakta oturarak, nehir kıyısında yatarak, ne olursa, zamanı da önemli değildi. Konuşa güle gece yarısına kadar eğlenmişlerse o zaman yiyorlardı yemeklerini. Rahat karmaşa boyunca eşyaların tozunu almak, yerleri cilalamak, yaşam heyecanı arasında unutulup gidiyordu. Onarım isteyen giysiler dolabın dibine fırlatılıyor, orada bekliyor. Mark'ın saçları uzuyor, yakasının üstüne çıkıyordu. Sonra beklenmedik bir zamanda rahat karmaşa sona eriyor, yerine pandomim başlıyordu. Onu başlatan genellikle Storm'un gözlerine çelik gibi bir bakışın yerleşmesi oluyordu.
''Burası domuz ağırına döndü.'' diyordu öfkeyle.
Sonra makası kaynar su dolu kovaları kapıyor, tozu dumana katıyor, her yeri bir baştan bir başa temizliyordu. Storm'un ev kadınlığı duyguları da bir süre için kıpırdamayacak kadar yorulmuş ve tükenmiş oluyordu. Ertesi sabah Storm katırın sırtına biniyor, John'u arkasına kayışla bağlıyor, Mark'la birlikte vadide devriye gezmeye çıkıyordu. İlk çıkışlarında Mark kuşkuyla "Onu götürmek uygun mu sence?" diye sormuştu. Henüz pek ufacık. Storm da "Ben Bay John'dan hem daha büyüğüm hem de daha önemliyim" diye karşılık vermişti. "O benim hayatıma uyacak, ben onunkine değil." Böylece John da katır sırtında devriye gezmeye başladı. Elma sepetinde yıldızların altında uyudu. Günlük banyosunu bu Bubezi nehrinin serin yeşil sularında yaptı. Çeçe ısırığına çabucak bağışıklık geliştirdi. Hızla büyümeye koyuldu. Dik patikadan Çaka kapısının tepesine doğru tırmandılar. Ayaklarını korkunç uçurumdan aşağıya sallandırıp oturdular. Vadinin karşılarına baktılar. Uzaktaki mavi dağlara, ovalara, bataklıklara, dolana dolana akan uçsuz bucaksız nehirlere. "Seni ilk tanıdığımda fakirdin," dedi Storm, Mark'a doğru yaslanıp manzarayı adeta içerek. "Ama şimdi dünyanın en zengin adamısın. Cennetin sahibi sensin çünkü." Mark onu tepenin dibindeki mezara götürdü. Storm oraya taşlar yığmaya, Mark'ın eliyle yonttuğu haçı dikmeye yardım etti. Mark ona Pongushe'nin ihtiyarın ölümüyle ilgili hikayesini anlattı. Storm açıkça ağladı. John'u kucağında tutuyordu. Mezar taşının kenarına oturmuştu. Dinliyor, her ayrıntıyı yaşıyordu. "Bakıyordum ama gerçek anlamıyla göremiyordum daha önce," dedi Storm. Mark ona kuş yuvasını gösterdiğinde, özenle ipek gibi ince otlarla örtülmüştü yuva. İçinde ufacık iki yumurta vardı. "Buraya gelinceye kadar gerçek huzur nedir bilmiyordum," dedi günün son sarı ışıkları altında bu Bubezi nehri kıyısında otururlarken. "Mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum," dedi gece karanlığında birbirlerine sarılmış yürüyüş yaparlarken. Sonra bir sabah yatağında doğrulup oturdu. Yatağın üzerine John'un kemirdiği bisküvilerin kırıntıları saçılmıştı. Mark'a ciddi bakışlarla baktı. "Bir zamanlar bana evlenme teklif etmiştin," dedi. "O soruyu tekrar sormak istiyor musunuz bayım?" Aynı gün öğleden sonra vadinin ötelerinden gelen balta seslerini duydular. İki uçlu balta ağacın gövdesine indiğinde sesi tabanca atışı gibi çınladı. Yankısı Çaka kapısının kayalarından geri döndü. Vadinin içinde yankılana yankılana uzaklaştı. Bir sonraki balta sesi gelinceye kadar bitmedi. Bir kişiden fazlaydı baltayla çalışanlar. Sesin arkası gelmiyor, savaş gürültüsü gibi devam edip gidiyordu. Storm daha önce Mark'ın yüzünde hiç bu kadar büyük ve derin bir öfke görmemişti. Yüzünde hiç kan kalmadı, güneş yanığı rengi sapsarı gözüktü, dudakları beyazlaştı. Ama gözlerinden alevler fışkırıyordu. Öfkesine adım uydurabilmek için koşarak gitmek zorunda kalıyordu. Kayaların dibindeki tepeye tırmandı, balta sesleri başının üstünde yankılandı. Her bir ses bir öncekinden daha büyük şok doğurarak birbirini izledi. Aşağıda tepenin altında ulu ağaçlardan biri acı içindeymiş gibi titredi. Mark adımının orta yerinde durdu, ona baktı. Başını arkaya atmış, acıyı aynen kendi içinde de hissedercesine dudakları kıvrılmıştı. Olağanüstü simetriye sahip bir ağaçtı. Gümüş rengi gövdesi öyle zarif yükseliyordu ki, yaşına rağmen bir genç kızın beli gibi inceydi. Bu yüksekliğe varması 200 yıl sürmüştü. 25 metreyi aşıyordu boyu. Tepede kubbe gibi koyu yeşil yapraklı dalları yayılmaktaydı. Onlar bakarken bir ağaç daha titredi. Sonra baltaların sesi kesildi. Yavaşça, büyük bir görkemle ulu ağaç aşağıya doğru bir kavis çizdi. Yaralı gövde inler gibi bir ses çıkardı. Dokuları yırtılırken çatırdadı. Giderek daha hızlı devrildi. Alçaklardaki daha kısa boylu bitki örtüsüne çarptı, kıvrılan yırtılan ağaçlar çığlık atarcasına sesler çıkardılar. Sonunda ulu ağaç yere değdi, toprağı bağrından titretti, sarsıntıyı Mark da Storm da ta içlerinde duydular. Sessizlik birkaç saniye sürdü, arkasından insan sesleri duyuldu. Dehşet içinde seslerdi bunlar. Sanki neden oldukları zararın büyüklüğü karşısında şaşkınlığa uğramışlardı. Ama ondan hemen sonra balta sesleri yeniden başladı. Vadinin sessizliğini yine bozdu. Mark koşmaya başladı. Storm ona yetişemiyordu artık. Mark işkence meydanına vardı. Devrilen ağaçların sayısı az değildi. 50 kadar siyah adam karıncalar gibi çalışıyorlardı. Belden yukarıları çıplak, kendi terleriyle parıl parıldı. Devrik ağaçları soyuyor, kesip odun olarak götürülmek üzere sıralıyorlardı. Ağaçlar soyuldukça kemik gibi beyaz beyaz parlıyor, öz suyu kan gibi akıyordu. Dar meydanın bir ucunda bir tek beyaz adam, üç ayaklı bir aygıtın merceğinden bakıyor, el işaretleriyle meydandaki çalışmaları yönetiyordu. Doğrulup Mark'a baktı, yumuşak yüzlü genç bir adamdı. Tel çerçeveli kalın camlı gözlük takmıştı. Açık kumral saçları alnına dökülüyordu. Merhabalar diye gülümsedi, sonra Mark ona hırlayınca gülümsemesi yüzünde dondu kaldı. ''Burada sorumlu siz misiniz?''
''Herhalde benim.'' diye kekeledi genç adam. ''Sizi
tutukluyorum.''
''Anlayamadım.''
''Çok basit.'' diye parladı Mark. ''Korunan bölgenin canlı ağaçlarını kesiyorsunuz. Ben hükümet korucusuyum ve sizi bu suçtan ötürü tutukluyorum.''
Adam iki elini, iyi niyetini belirtmek istercesine iki yan açarak ''Ben yalnızca görevimi yapıyorum.'' diyebildi.
Gözü iyice kararmış olan Mark, ikinci bir adamın yaklaşmakta olduğunu görememişti. Geniş omuzlu, sessiz hareket eden bir adamdı. Kenardaki çalıların arasından birdenbire çıkıvermişti. Konuştuğu anda kuzeyli aksanı Mark'a birden tanıdık geldi. Tüyleri diken diken oldu. Hopday'ı Andersland'e ilk döndüğü günden hatırlıyordu.
''Sen işine bak arkadaş, bayan dersle ben konuşurum.'' dedi Hopday.
Genç görevlinin omzuna dokundu, Mark'a gülümsedi. Kısacık düzgün dişleri göründü. Bu gülümsemede neşeden eser yoktu.
''Bana söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok.'' diye başladı Mark. Hopday bir elini havaya kaldırıp onu susturdu.
''Ben burada Arazi Bakanlığı'nın resmi görevlisi olarak bulunuyorum Anders. Dinlesen iyi edersin.''
Mark'ın öfkeli sözleri dudaklarında kaldı. Adama sessizce baktı. Hopday cüzdanından çektiği bir kağıdın katlarını özenle açtı, Mark'a uzattı. Resmi antetli kağıttı. Altında Arazi Bakanı'nın imzası vardı. Siyah mürekkeple küstah bir imza, Dirk Courtney. Mark yazıyı dikkatle ağır ağır okurken içine bir umutsuzluk duygusu yayıldı. Bitirdiğinde Hopday'a uzattı. Bu belge adama vadide sınırsız haklar veriyordu. Hükümetin desteklediği haklar.
''Hayatta ilerliyorsun ama yine aynı patronla çalışıyorsun.'' dedi. Adam yavaşça başını salladı.
Storm yaklaşırken adamın gözleri Mark'ın yüzünden ayrıldı, ona döndü. Storm saçlarını iki kalın örgü halinde örmüştü. Örgüler göğsüne doğru sallanıyordu. Güneş teninin rengini kızıl kahverengine çevirmiş, gözlerini olağanüstü canlı bir lacivert olarak belirginleştirmişti. Hopday bakışlarını onun üzerinden aşağıya doğru kaydırdı. Bunu öyle küstahça yaptı ki kız içgüdüsel bir hareketle Mark'ın kolunu tuttu, kendini onun koruması altına almaya çalıştı.
''Ne oldu Mark?''
Hızlı koştuğu için hala soluk soluğaydı. Yanakları pembe pembe olmuştu.
''Ne yapıyorlar burada?''
''Hükümetin adamları.'' dedi Mark ağır ağır.
''Ama bizim ağaçlarımızı kesemezler.''
Storm'un sesi yükselmişti. ''Onları durdurmalısın Mark.''
''Gözlem hattı açıyorlar.'' diye açıkladı Mark. ''Vadiyi gözlem altında tutacaklar.''
''Ama o ağaçlar...''
''Hopday, önemi yok onların bayan.'' dedi. Sesi pesleşmiş, buğuklaşmıştı. Gözleri hala Storm'un vücudunu tarıyordu. ''Hiç önemi yok.'' diye tekrarladı. ''Kesilip devrilseler de ayakta da kalsalar nasılsa su altında kalmaya mahkumlar. Hepsini sular örtecek.''
Sonunda arkasını dönebildi, kolunu sallayıp açılan meydandan başlayarak daire çizdi.
''Bu yandan bu yana kadar.''
Çalka kapısını gösterdi. ''Buraya dünyanın en büyük barajını kuracağız.'' diye bitirdi sözlerini.
50. Ayrımın sonu, sayfa 444.